suçu kendimizde aramak. Sual: suçsuz yere çeşitli iftira ve hakaretlere uğruyorum. Suçum yokken birisi gelip sataşıyor. Kimi alacağımı vermiyor, kimi borçlu çıkartıyor. Dualarım kabul olmuyor. Sıkıntılar, belalar yakamı bırakmıyor. Bunların gerçek sebebi ne olabilir? Cevap: önce sıkıntı, bela niye gelir? Bela insana iki sebepten ileri gelir. Bir, günahsız kimselere, büyük zatlara gelir. Bu da onların derecelerinin yükselmesine sebep olur. Başka hikmetleri de olabilir. Çünkü hadis-i şerifte en şiddetli bela enbiya, evliya ve benzerlerine gelir buyuruluyor. 2. Dertlerin, belaların gelmesine sebep günah işlemek veya lüzumlu sebeplere yapışmakta kusur etmektir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, size gelen bir musibet, kendi ellerinizle işleyip kazandığınız günahlar yüzündendir. Bununla beraber Allah birçoğunu da affeder, musibete uğratmaz. Şura Suresi 30. ayeti. Çoluk çocukta, hayvanda, amirde, memurda bir huysuzluk görülürse, kabahatin kendimizde olduğunu anlamalıyız. Salihlerden biri buyuruyor ki, eşim huysuzluk edince yanlış bir iş yaptığımı anlardım. Hemen o işime tövbe edince eşimin huysuzluğu da giderdi. Böylece tövbemin kabul edildiği meydana çıkardı. Demek ki belalar kendi hatalarımız sebebiyle geliyor. Bizim suçumuz hatamızı görmemektir. Üstümüze tatlı sürüyoruz. Tatlıya gelen sinekleri suçluyoruz. Kovana çöp sokuyoruz. Suçu bize saldıran arılarda buluyoruz. Salihler her sıkıntıda kusuru kendisinde görürdü. Büyük bir zat yolda giderken bir kadın farkında olmadan pencereden üstüne kül döker. Daha kadın özür dilemeden, bu başa kül değil, ateş layıktı, ucuz atlattık der. Kendi ayıplarına bakmayıp, başkalarının ayıplarını araştıran, kusuru hep başkasında bulan kimse, başına daha büyük bela gelmediğine şükretmelidir. Allahü Teala hiç kimseye zulmetmez. Sebepsiz bela göndermez. Başımıza gelen her sıkıntı kendimizden, günahlarımızdan kaynaklanmaktadır. Belki o işte suçsuz görünsek de başka bir iş sebebiyle bu sıkıntıların geldiğini anlamalıyız. Mevla intikamını kul eliyle alır. İlmihali bilmeyen bunu kul etti sanır. Günahlardan tövbe edip nefsi aşağılayarak terbiyeye çalışmalı. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, nefsini zelil eden dinini aziz etmiş, nefsini aziz eden dinini aşağılamış olur. Çünkü nefs Allahü Teala'nın düşmanıdır. Hep zararlı iş yapmak ister. Kur'an-ı Kerim'de mealen nefs hep kötülüğü emreder buyuruluyor. Şeytanın aldatması zayıftır. Nefsimiz daha tehlikelidir. Hadis-i şerifte insanın en kuvvetli düşmanı nefsidir buyuruldu. Dışarıdaki düşman, bu iç düşmanın yardımıyla bize saldırıp bizi yaralıyor. Nefsin her isteği, Allahü Teala'nın yasak ettiği şeylerdir. Hep kendi can düşmanı olan şeytana uyar, nefse uyan kimse de hep İslamiyet'in dışına çıkar. Dinin bütün emir ve yasakları nefsi ezmek, taşkınca isteklerini önlemek içindir. Dine uyuldukça nefsin istekleri azalır. Nefs temizlenmedikçe, üstünlük sevdasından, kendini beğenmekten vazgeçmez. Hadis-i şerifte buyruluyor ki, nefse uymak ve kendini beğenmek felakete sürükler. Kendini beğenmek felakettir. Yukarıdaki yazımızda, kabahati her zaman kendimizde bulmak gerektiğini bildirmiştik. Suçu hep başkalarına yüklersek, kendimizi beğenirsek, başkalarını küçümsersek, bunlar bizim felaketimiz olur. Kendimiz övülmeye, takdir edilmeye layık birisi olsak bile, kendimizi övmemiz çok yanlış olur. Çünkü çirkin olan doğru, kişinin kendini övmesidir buyurmuşlardır. Övülmek kibirden gelir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, Allah kendini beğenip övüneni sevmez. Lokman Suresi 18. ayeti. Allah büyüklük taslayanları sevmez. Nahl Suresi 23. ayeti. Hadis-i şeriflerde de buyuruluyor ki, kendini beğenen helak olur. Arkadaşını hakir görmek, kötülük olarak yeter. Kendini beğenen nasihat kabul etmez. Hep itiraz eder. Öyle değil diyerek kendini haklı, karşısındakini haksız çıkarmaya çalışır. Allah'tan kork, şunu yapma dense hemen itiraz eder. Bir hadis-i şerif meali. Allah'tan kork diyene, sen önce kendine bak diyeni Allahü Teala sevmez. İtiraz etmeyi adet haline getirmek, hayır öyle değildir demek çok çirkindir. Çünkü böyle söylemek, sen bilmiyorsun, bu işten sen anlamazsın, sen ahmaksın, ben akıllı ve bilgiliyim demektir. Buysa kendini büyük görüp başkalarına hücum etmektir. Lüzum yokken karşımızdaki şahsın kusurlarını bulup kendisine göstermek günahtır. Çünkü onun hatasını söylemekle üzmüş ve kalbini kırmış oluruz. Zaruretsiz incitmek haramdır. Böyle şeylerde başkasının hatasını söylemek gerekmez. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, din kardeşine itiraz etme. İtiraz etmeyene, haklıyken münakaşayı terk edene, cennette bir köşk verilir. Haklı da olsa, münakaşayı terk etmeyen, hakiki imana kavuşamaz. Hakkı düşman da söylese kabul etmeli. Hakkı kabul edememek kibirdendir. Kibirse büyük günahtır. Doğruyu kabul etmemeye inat denir. İnat, karşısındakini aşağı görmekten ileri gelir. Fazilettir. Hatayı hep kabul etmek gerek. Hakkı kabul için inat etmemek gerek. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allahü Teala'nın en sevmediği kimse, hakkı kabul etmekte inat edendir. Küçük büyük, iyi kötü veya hoşlanmadığın biri hakkı söylerse kabul et. Bilmediği şeyde inat edene, inadından vazgeçene kadar Allahü Teala gazap eder. Kibirli hakkı küçük görür, inkar eder, insanlara hakaret gözüyle bakar. Müslümanı hakir görmek kişiye kötülük olarak yeter. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Bekara suresinin kalplerinde hastalık vardır mealindeki 10. ayeti kerimesiyle bildirilen hastalık, tedavi edilmedikçe hakiki iman ele geçmez. Kalbi hasta olanın imanı, imanın suretidir. Nefsini temizleyen hakiki imana kavuşur. Yunus suresinin Allah'ın evliyası için korku ve üzüntü yoktur mealindeki 62. ayeti kerimesindeki müjde, hakiki imana kavuşanlar içindir. Demek ki Allahü Teala'nın dostu olmak ve hakiki imana kavuşmak için kalpteki hastalıkları yani kötü huyları temizlemek, kendini beğenmemek, suçu kendinde bulmak, itirazcı olmamak, hakkı kim söylerse kabul etmek gerekir.